Ayrım 6.
4. Yeni yılın başlarında sanki birlikte ve uyanık olarak yaşıyormuşuz gibi birbirimizi tanımaya başlamıştık. Çünkü ben onun uyanmadan duyabileceği yumuşak bir ses tonu bulmuştum. O da doğal bir beden diliyle yanıt veriyordu bana. Ruhsal durumu uyuma biçiminden anlaşılıyordu. Başlangıçtaki bitkin ve kaba saba halinden çıkarak gitgide yüzünü güzelleştiren, uykusunu rahatlatan bir iç huzura kavuşuyordu. Ona hayatımı anlatıyordum. Açıkça söylemesem de içinde onun ve yalnızca onun bulunduğu pazar yazılarımın karalamalarını kulağına okuyordum. O günlerde vaktiyle annemin olan zümrütlü bir çift halka küpeyi yastığının üzerine bıraktım. Bir sonraki buluşmamızda bunları takmış, hiç de yakışmamıştı. Daha sonra teninin rengine daha çok uyan bir çift sallantılı küpe götürdüm ona. Şöyle açıkladım. İlk getirdiklerim tipine ve saç kesimine hiç uymuyordu. Bunlar sana daha çok yakışacak. Onu izleyen iki buluşmamızda ikisini de kullanmamıştı. Ama üçüncüsünde benim söylediğimi taktı. Böylece emirlerimi dinlemediğini ama gönlümü almak için fırsat kolladığını anlamıştım. O günlerde bu tür ev yaşantısına kendime öyle alışmış hissediyordum ki artık çıplak yatmayı bırakmış, karşısında çıkaracağım kimsem olmadığı için giymez olduğum Çin ipeğinden pijamamı giymiştim yeniden. Bütün dünyanın Fransızlardan daha fazla hayran olduğu Fransız yazar Saint-Exupéry'nin Küçük Prensi'ni okumaya başladım kıza. Onu uyandırmadan oyalayan ilk kitap olmuştu bu. O kadar ki okumayı bitirebilmek için oraya art arda 2 gün gitmek zorunda kalmıştım. Sonra okumaya Perrault'un Charles Perrault 1628-1703 Comte de Merloy Kaz Hanım'ın Öyküleri adlı çocuk masallarıyla ünlü Fransız şair ve yazar. Öyküleriyle Kutsal Tarih ve Binbir Gece masallarının çocuklar için daha arındırılmış bir versiyonuyla devam ettik. Her biri arasındaki değişikliklerden okuduklarıma karşı duyduğu ilgiye göre uykusunun farklı derinliklerde olduğunun ayrımına varmıştım. Dibe vurduğunu hissedince ışığı yakıyor, ona sarılıp horozlar ötene kadar uyuyordum. Kendimi o kadar mutlu hissediyordum ki kızın göz kapaklarına yumuşacık öpücükler konduruyordum. Sonra bir gece sanki gökyüzü aydınlanmış gibi oldu. İlk kez gülümsemişti. Daha sonra hiçbir nedeni olmaksızın yatakta sırtını döndü bana ve hoşnutsuz bir ses tonuyla şöyle dedi. Salyangozları ağlatan Isabel'di. Karşılıklı konuşuruz umuduyla heyecanlanarak aynı ses tonuyla sordum. Kimindi onlar? Yanıt vermedi. Sesinde avam takımına özgü bir tını vardı. Sanki kendisinin değildi de içinde taşıdığı bir yabancının sesiydi. İşte o zaman ruhumdaki en küçük bir kuşku gölgesi bile yok oldu. Onu uyur haliyle tercih ediyordum. Tek sorunum kediydi. İştahsızdı, ürkekti, her zamanki köşesinde 2 gündür kafasını kaldırmamıştı. Damiana onu alıp veterinere götürsün diye hasır sepetine koymak istediğimde yaralı bir yırtıcı hayvan gibi pençe attı bana. Damiana onu zorlukla zapt edebildi ve agave elyafından yapılma bir çuvalın içinde debelenir halde alıp götürdü. Bir süre sonra hayvan üretme çiftliğinden arayarak onu öldürmekten başka çareleri olmadığını, benim onayımın gerektiğini haber verdi. Neden? Çünkü artık çok yaşlı da ondan dedi Damiana. Beni de bir kedi fırınına atıp diri diri kızartabileceklerini düşündüm öfkeyle. İki ateş arasında savunmasız kaldığımı hissediyordum. Kediyi sevmeyi öğrenememiştim ama sırf yaşlı diye onu öldürmeleri emrini vermeye de yüreğim el vermiyordu. Öyle bir şey el kitapçının neresinde yazılıydı ki? Bu olay beni o kadar duygulandırmıştı ki pazar yazımı Neruda'dan aşırma bir başlık altında yazdım. Kedi minicik bir salon kaplanı mıdır? Bu yazı okuyucuları, kedi yanlıları ve kedi karşıtları diye bir kez daha ikiye bölen yeni bir kampanyayı başlattı. 5 gün içinde bir kediyi yaşlı olduğu için değil, halk sağlığı nedeniyle kurban etmenin kabul edilebilir bir şey olduğu tezi ağır basmıştı. Annemin ölümünden sonra uyurken biri bana dokunacak korkusuyla uykularım kaçar olmuştu. Bir gece onun dokunduğunu hissetmiştim ama sesi bana yeniden huzur vermişti. Figlio mio poveretto, zavallı yavrum. Bir sabah kör karanlıkta Delgadina'nın odasındayken aynı şeyi yeniden hissettim. Kızın bana dokunduğunu sanarak mest olmuştum ama o değildi. Karanlıkta karşımda Rosa Cabarcas duruyordu. Giyin de gel benimle dedi. Ciddi bir sorunum var. Gerçekten de öyleydi. Hatta düşünebileceğimden de ciddiydi. evin önemli müşterilerinden birini avludaki birinci odada bıçaklayarak öldürmüşlerdi. Katil kaçmıştı. Çırılçıplak ama ayakkabıları ayağında duran o koskoca ceset, kandan sırılsıklam yatağın ortasında haşlanmış bir tavuk kadar solgun görünüyordu. İçeri girer girmez tanımıştım onu. CMB, zarafetiyle, canı yakınlığıyla, şık giyimiyle, özellikle de evinin tertemiz olmasıyla ün yapmış büyük bir bankerdi. Boynunda dudak gibi mosmor iki yara, karnında da kanaması hala durmamış bir kesik vardı. Bedeni henüz katılaşmaya başlamamıştı. Beni yaralarından da fazla etkileyen şey, ölüm nedeniyle büzüşmüş olan organına takılı duran, görünüşe göre kullanılmamış olan prezervatifi oldu. Rosa Kabarkas, adamın kiminle olduğunu bilmiyordu. Çünkü o da içeriye meyve bahçesi tarafındaki büyük kapıdan girme ayrıcalığına sahipti. Yanındakinin bir başka erkek olduğu kuşkusunu da göz ardı etmiyordu. Genel ev sahibesinin benden istediği tek şey cesedi giydirmesine yardım etmemdi. Kendinden o kadar emindi ki, ölümün onun gözünde evin içindeki sıradan işlerden biri gibi olduğu düşüncesi tedirgin etti beni. Bir ölüyü giydirmekten daha zor şey yoktur dedim. Ben o işi çok yaptım diye karşılık verdi. Biri tutarsa kolay olur. Onu uyardım. İngiliz beyefendisi gibi el değmemiş giysisinin içinde bıçaklanarak doğranmış bir cesede kimin inanacağını sanıyorsun? Dergi Dina'yı düşününce içim titredi. Kızı alıp gitsen iyi olur dedi Rosa Kabarkas. Önce ölüyü halledelim, dedim. Korkudan buz gibi kesilerek. Kadın korktuğumu sezinlemişti. Beni küçümsediğini gizleyemedi. Titriyorsun. Kız için dedim ama yalnızca yarı yarıya doğruydu. Söyle de kimse gelmeden gitsin. Tamam dedi kadın. Ama gazeteci olarak sana bir şey olmaz. Sana da dedim biraz da hınçla. Bu hükümetteki tek liberal sensin. Huzurlu doğası ve ezelden beri güvenli bir yer olması nedeniyle pek rağbette olan şehrimiz, rezil vahşi bir cinayet haberiyle her yıl sarsılırdı. Bu kez öyle olmadı. Başlıklarda aşırı ama ayrıntılarda ölçülü olan resmi haberin dediğine göre, genç bankacı anlaşılamayan nedenlerle Pradomar yolunda saldırıya uğrayarak bıçaklanıp öldürülmüştü. Düşmanları yoktu. Hükümet bildirisi katil zanlıları olarak ülkenin iç taraflarından gelen göçmenleri gösteriyordu. Bunlar halkın yurttaşlık ruhuna ters düşen bir adi suç dalgasının patlak vermesine neden olmuşlardı. İlk saatlerde 50'den fazla kişi tutuklandı. Son derece sarsılmış bir halde kalkıp bizim polis muhabirine gittim. Olayları önceden davranıp yazmak hevesinde olan, kafasında yeşil renkte plastik şapka siperi, kollarında lastikleriyle 20'li yılların tipik bir gazetecisiydi. Yine de cinayet hakkında kopuk kopuk birkaç önemsiz kırıntı biliyordu yalnızca. Ben de kendim için tedbiri elden bırakmadan eksiklerini tamamladım. Böylece tümüyle güvenilir kaynakların her zamanki hayaletine atıfta bulunarak, birinci sayfada 8 sütunluk bir haber için 5 tabaka kağıda el birliğiyle yazıp bitirdik. Ama 9'da gelen korkunç adamın, yani sansürcümüzün, onun yerine bunun sol görüşlü haydutların bir saldırısı olduğu biçimindeki resmi haberi koyarken eli hiç titremedi. Ben de yüzyılın en kuşku dolu, en kalabalık cenaze törenine can sıkıntısıyla çatılmış kaşlarla katılarak vicdanımı temizlemiş oldum. O gece eve dönünce Delgadina'ya ne olduğunu anlayayım diye Rosa Kabarkas'ı telefon ettim. Ama telefona 4 gün boyunca cevap vermedi. 5. gün dişlerimi sıkarak gittim evine. Kapılar mühürlenmişti. Ama polis tarafından değil, Sağlık Bakanlığı tarafından. Konu komşudan kimsenin bir şey bildiği yoktu. Delgadina'nın hiçbir yerde izne rastlamayınca beni soluk soluğa bırakan, amansız, kimi zamanda gülünç bir araştırmaya giriştim. Çocukların sıvaları dökülmüş Simon Bolivar heykeline tırmanmacılık oynadıkları, toz toprak içindeki bir parkın banklarında günlerce oturup bisikletli genç kızları izledim. Pedal çevirerek ceylanlar gibi geçip gidiyorlardı. Güzeldiler, el altındaydılar. Körebe oyununda yakalanmaya hazırdılar. Umudumu kesince bu kez boleroların huzuruna sığındım. Zehir katılmış bir içki gibiydiler. Şarkıların her bir sözcüğünde o vardı. Yazı yazmak için her zaman sessizliğe ihtiyaç duymuşumdur. Çünkü aklım yazıdan çok müziğe gider. Bu kez tersi olmuştu. Yalnızca boleroların gölgesinde yazabiliyordum. Hayatım onunla doğmuştu. O 2 hafta içinde yazdığım yazılar aşk mektupları için anahtar olabilecek birer modele dönüşmüştü. Yazı işleri müdürü yanıt olarak çığ gibi gelen mektuplar karşısında sinirlenerek onca aşık okuyucuyu nasıl teselli edebileceğimizi düşüne dururken aşkın dozunu biraz azaltmamı istedi benden. Hayatımdaki huzur eksikliği günlük yaşamımdaki şaşmaz düzeni de yok etmişti. Saat 5'te uyanıyor ama odanın karanlığı içinde yatmaya devam ederek Delgadina'yı gerçek dışı yaşantısında kardeşlerini kaldırırken, okula gitsinler diye giydirirken, varsa onlara kahvaltı verirken, sonra da düğme dikme cezasını çekmek üzere bisikletle şehri bir baştan bir başa geçerken hayal ediyordum. Şaşkınlıkla soruyordum kendi kendime, bir kadın düğme dikerken ne düşünür? Acaba beni mi düşünüyordu? Acaba benimle buluşmak için o da arıyor muydur Rosa kabarkası? Üzerimdeki tamirci tulumunu çıkarmadan, yıkanmadan, tıraş olmadan, dişlerimi fırçalamadan bütün bir hafta geçirdim. Çünkü insanın üstünü başını birisi için düzelttiğini, birisi uğruna giyinip kokular süründüğünü aşk çok geç öğretmişti bana. Benim hayatta hiçbir zaman böyle bir kimsem olmamıştı. Damiana sabahın saat 10'unda beni hamakta çırılçıplak yatarken bulunca hasta olduğumu sandı. Gözlerinin arzuyla bulandığını gördüm ve çırılçıplak oynaşmayı önerdim ona. Küçümseyen gözlerle bakarak şöyle dedi bana. Evet diyecek olursam ne yapacağınızı düşündünüz mü? Çektiğim acının beni ne derece yozlaştırdığını böylelikle anlamıştım. Yeni yetmeler gibi üzüntü çekerken kendi kendimi tanıyamıyordum. Telefona cevap verebileyim diye bir daha evden çıkmaz olmuştum. Yazı yazarken telefonu fişten çekmiyor, çaldığında Rosa kabarkas olabilir düşüncesiyle daha ilk zil sesinde üstüne atılıyordum. Her ne yapıyorsam dakikada bir ara verip onu arıyordum. 3 gün boyunca ısrar edip durdum, ta ki sonunda onun kalpsiz bir telefon olduğunu anlayana kadar. Yağmurlu bir akşam eve döndüğümde kediyi giriş kapısındaki merdivende kıvrılmış yatar buldum. Kir içindeydi, berbat bir durumdaydı. Acınacak kadar da uysaldı. El kitapçı hayvanın hasta olduğunu gösteriyordu. Onu iyileştirmek için kitabın dediklerini yaptım. Öğle sonrasında içim geçip başım düşerken kedinin beni Delgadina'nın evine götürebileceği düşüncesiyle birden silkindim. Onun bir alışveriş torbasının içine koyup Rosa Kabarkas'ın dükkanına kadar götürdüm. Kapısı hala mühürlüydü. İçeride de hayat belirtisi yoktu ama kedi torbanın içinde öyle bir hışımla debelendi ki kaçmayı başardı. Meyve bahçesinin duvarından atlayarak ağaçların arasında gözden kayboldu. Sokak kapısını yumrukladım. Asker gibi sert bir ses kapıyı açmadan içeriden sordu. Kim o? İyi niyetli bir kişi dedim, ondan aşağı kalmamak için. Ev sahibesinin peşindeyim. Ev sahibesi yok dedi o ses. Hiç değilse kapıyı aç da kediyi alayım diye ısrar ettim. Burada kedi yok dedi. Ben de sordum. Siz kimsiniz? Hiç kimse dedi sesin sahibi. İnsanın aşkından ölmesinin dilde hoş görülebilir şiirsel bir abartı olduğunu düşünmüşümdür hep. O akşam bir kez daha kedisiz ve onsuz olarak eve döndüğümde yalnızca insanın ölmesinin mümkün olduğunu değil, benim de böyle yaşlı ve kimsesiz bir halde aşkımdan ölmekte olduğumu anladım. Ama aynı zamanda bunun tam tersi bir gerçeğin de geçerli olduğunun farkına varmıştım. Yaşadığım kabusun verdiği zevki dünyada hiçbir şeye değişmezdim. Leopardi'nin Giacomo Leopardi 1798-1837 İtalyan şair ve filozof. Şarkılarını çevirmeye çalışırken 15 yıldan fazla zamanımı vermiştim ve ancak o akşam yürekten hissediyordum onları. Heyhat, bu aşksa nasıl da acı çektiriyor. Üzerimde tulumla, tıraşsız olarak gazeteye girmem akli dengem üzerinde bazı kuşkular uyandırmıştı. Yeniden düzenlenen bina, teker kişilik camlı kabinleri, tepe ışıklarıyla tıpkı bir doğum evini andırıyordu. Sessiz ve konforlu olan bu yapay ortam insanı fısıltıyla konuşmaya, ayakların ucuna basa basa yürümeye zorluyordu. Giriş holünde ömür boyu müdür olan o 3 kişinin sanki ölmüş kral naipleriymiş gibi yağlı boya tabloları, ayrıca ünlü ziyaretçilerin fotoğrafları vardı. Çok geniş olan ana salonun tepesinde şimdiki yazı işleri personelinin doğum günümün akşamı çekilmiş olan devasa fotoğrafı asılıydı. 30 yaşımdayken çekilmiş olan o öteki fotoğrafla aklımdan kıyaslamadan edemedim. Ve insanın resimlerde gerçekte olduğundan çok daha fazla ve çok daha kötü bir biçimde yaşlandığını dehşet içinde bir kez daha anladım. Doğum günümün akşamında beni öpmüş olan sekreter hasta olup olmadığımı sordu. İnanmasın diye ona gerçeği söylemekten mutluluk duydum. Aşk hastasıyım. Ne yazık ki benim için değil dedi. Ben de iltifatını iade ettim. O kadar emin olmayın. Bizim polis muhabiri kabininden dışarı çıkıp bağırarak belediye morgunda teşhis edilmemiş 2 kızın cesedinin bulunduğunu söyledi. Korku içinde sordum. Kaç yaşındaymış? Gençmiş dedi. rejimin zorbaları tarafından kovalanarak iç bölgelerden buralara kadar gelip sığınmış olabilirler. Rahatlayarak derin bir soluk aldım. Bu durum tıpkı kan lekesi gibi yayılıp sessizce üstümüzü örtüyor dedim. Polis muhabiri uzaklaşmışken bağırdı. Kan değil üstadım, bok. Birkaç gün sonra daha beter bir şey geldi başıma. Elinde kedininkinin eşi olan bir sepetle yürüyen bir kız bir anda bir ürperti gibi geçiverdi dünya kitapçısının önünden. Tam öğle vakti cucunasında kalabalığın arasından dirsek darbeleriyle ilerleyerek düştüm peşine. Kız çok güzeldi. İnsanların arasından kendine kolayca yol açarak öyle uzun adımlarla yürüyordu ki zorlukla yetişebildim ona. Sonunda önüne geçip yüzüne baktım. Kız duraklamadan, özür de dilemeden eliyle yana itti beni. Sandığım kişi değildi ama kibirliliği sanki oymuş gibi üzdü beni. İşte o zaman Delgadina'yı uyanık ve giyimli olarak tanıyamayacağımı anladım. Beni hiç görmediğine göre onun da benim kim olduğumu bilmeyeceğini anlamıştım. Çılgınca bir davranışla bana onu anımsatan şarkıları dinlememek, söylememek, hatırlamamak için kendi kendime cesaret vermeye çalışarak 3 gün boyunca yeni doğmuş bebekler için mavi ve pembe renkli 12 çift patik ördüm. İşin doğrusu artık halim kalmamıştı. Aşk karşısındaki zaaflarım yüzünden yaşlılığın bilincine varmaya başlıyordum. Bir halk otobüsü şehrin alışveriş merkezinin göbeğinde bisikletli bir kızı ezip geçtiğimde daha da dramatik bir deneyim yaşadım. Kızı cankurtaranla daha yeni alıp götürmüşlerdi. Facianın büyüklüğü bisikletin taze bir kan birikintisinin üzerindeki hurdahaş olmuş halinden anlaşılıyordu. Ancak benim heyecanım bisikletin parçalanmış olmasından çok markası, modeli ve renginden geliyordu. Delgadina'ya kendi elimle hediye ettiğimden başkası olamazdı bu. Görgü tanıkları yaralı bisikletinin çok genç, uzun boylu ve zayıf bir kız olduğunda, saçlarının da kısa ve kıvırcık olduğunda birleşmişlerdi. Perişan bir halde önümden geçen ilk taksiye atladım. Yardımseverler hastanesine götürmesini söyledim. Kumlara kakılmış bir hapishaneyi andıran, duvarları kirli sarı renkte eski bir binaydı burası. İçeriye girmek yarım saatimi aldı. Meyve ağaçlarıyla dolu hoş kokulu bir avluya çıkmam da bir o kadar sürdü. Orada üzgün görünüşlü bir kadın yolumu keserek gözlerimin içine baktı ve şöyle bağırdı. Ben aramadığın kişiyim. Ancak o zaman hatırladım diye tımarhanesindeki zararsız hastaların orada serbest yaşadıklarını. Bir hasta bakıcı beni acil koğuşuna götürsün diye hastane yönetimine gidip kendimi gazeteci olarak tanıtmak zorunda kaldım. Giren hastaların kayıt defterinde şu bilgiler vardı. Rosalba Rios, 16 yaşında. Bilinen bir işi yok. Tanı, beyin sarsıntısı. Koğuş şefine onu görüp göremeyeceğimi sordum. İçimden hayır demelerini umuyordum. Ama belki hastanenin bu terk edilmişliği üzerinde bir şeyler yazmak isterim diye seve seve alıp götürdüler beni. Havada güçlü bir asit fenik kokusunun duyulduğu, hastaların da yataklarında üst üste yattıkları karmakarışık bir koğuştan geçtik. Dip taraftaki tek kişilik bir odada madeni bir sedyenin üzerinde aradığımız kız yatıyordu. Kafası sargı bezleriyle sarılıydı. Şişmiş ve morarmış olan yüzünden bir şey anlaşılamıyordu. Ama ayaklarını görmem o olmadığını anlamama yetmişti. Ancak o zaman akıl edebildim kendi kendime şöyle sormayı. O olsaydı ne yapardım? Hala gecenin örümcek ağlarına dolanmış bir haldeyken, ertesi gün Rosa Kabarkas'ın vaktiyle bir keresinde kızın çalıştığını söylemiş olduğu o gömlek dikim evine gitme cesaretini buldum kendimde. Dikim evinin sahibinden Birleşmiş Milletler'in tüm kıtayı kapsayacak bir projesi için model olmak üzere tesislerini bize göstermesini istedim. Kalın derili, suratsız bir Lübnanlıydı. Evrensel bir örnek olur hayaliyle krallığının kapılarını açtı bize. Işıklandırılmış geniş bir salonda büyük perhizin ilk çarşambasının külle çizilmiş haçları, Hristiyanlarda Paskalya'dan önceki büyük perhiz döneminin birinci günü olan çarşamba günü, kilisede ayine katılanların alınlarına insanın külden gelip sonunda yine kül olacağının simgesi olarak külle çarpı işareti çizilir. Alınlarında hala duran beyaz gömlekli 300 genç kız düğme dikiyordu. İçeri girdiğimizi görünce okullu kızlar gibi yerlerinde doğruldular. Müdür ezelden kalma düğme dikme sanatına getirdikleri yenilikleri anlatıp dururken hepsi yan gözle bizi izliyordu. Ben giyimli ve uyanık Delgadina'yı keşfedeceğim korkusuyla her birinin yüzünü inceliyordum. Ama acımasız bir hayranlıkla dolu korkutucu bakışlarıyla beni keşfeden onlardan biri oldu. "Bakar mısınız efendim? Gazetede aşk mektupları yazan siz değil misiniz? Uyuyan bir kızın insanı böylesine perişan edebileceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Veda etmeden çile dolduran o bakirelerden birinin aradığım kız olup olmadığını bile düşünmeden kaçıp gittim dikim evinden. Oradan çıktığımda hayatta bana kalan tek duygu ağlama arzusuydu. Bir ay sonra Rosa Kabarkas inanılmaz bir açıklamayla aradı beni. Bankerin öldürülmesinin ardından Cartagena'da Indias'ta çoktan hak ettiği bir dinlenmeye çekilmiştim. Tabii ki inanmadım. Bu kadar şanslı olduğu için onu kutladım. Bu yalanının uzun uzadıya anlatmasına göz yumduktan sonra yüreğimde fokurdayan o soruyu sordum ona. Ya kız ne oldu? Rosa Kabarkas uzun bir süre sustu. Orada, dedi sonunda. Ama sesinde kaçamaklı bir ifade vardı. Bir süre beklemek gerekiyor. Ne kadar? Hiçbir fikrim yok. Ben sana haber veririm. Elimden kaçtığını hissederek birden durdurdum onu. Bekle, bana bir umut ışığı yak. Umut ışığı yok, dedi kadın. Sonra da sözünü tamamladı. Dikkatli ol. Kendine kötülük edebilirsin. Her şeyden çok da ona. Bense bu tür nazlanmaları çekecek durumda değildim. Gerçeğe birazcık yaklaşmak için de olsa bir fırsat vermesi için yalvardım. Ne de olsa dedim, biz seninle suç ortağıyız. Sakin ol, dedi. Kız iyi. Aramanı bekliyor. Ama şimdilik yapılacak bir şey yok. Daha fazla bir şey de söyleyecek değilim. Hoşça kal. Ne yapacağımı bilemeyerek elimde telefonla öylece kala kalmıştım. Çünkü iyilikle olmadıkça o kadından bir şey elde edemeyeceğimi bilecek kadar iyi tanıyordum onu. Mantıktan çok rastlantılara güvenerek öğle sonrasında evinin oralarda şöyle kaçamak bir tur attım. Evi hala kapalı, sağlık mühürleri de yerli yerindeydi. Rosa Kabarkas'ın bana başka bir yerden, belki de başka bir şehirden telefon ettiğini düşündüm. Yalnızca bu düşünce bile aklıma tedirgin edici bir takım olasılıklar getirmişti. Yine de akşam saat 6'da hiç beklemediğim bir sırada benim kendi parolamı telefonda söyleyiverdi bana. Pekala, şimdi olur. Gece saat 10'da zangır zangır titreyip ağlamamak için dudaklarımı ısırarak elim kolum İsviçre çikolatası, kos helva ve karamela kutularıyla dolu yatağı kaplamak için de bir sepet kızıl gülle kalkıp gittim. Kapı aralıktı, ışıklar yanıyordu. Radyodan da Brahms'ın keman ve piyano için bir numaralı sonatı yarı kısılmış olarak duyuluyordu. Yataktaki Delgadina o kadar ışıltılı ve farklıydı ki onu tanımakta zorluk çektim. Büyümüştü. Ama boyundan bosundan değil, onu olduğundan 2-3 yaş büyük gösteren yoğun bir olgunluktan belli oluyordu büyüdüğü. Her zamankinden de daha çıplaktı.